8. dizin, sayfa 162. Gelelim Ostrorog yalısında oturan M. Rahmi Koç ile Çiğdem Meserretçioğlu Simavi eski çiftinin çocuklarına. Yıllar önce Koç'un yayınladığı aile albümünde Rahmi Koç'un 3 çocuğunun annesinin ismi yazılmamıştı. Vehbi ve Rahmi Koç'un Çiğdem Hanım'ın ayrılmasına nasıl tepki gösterdiği, hatta ellerinde doğrudan bir gazete olmamasına da nasıl hayıflandıkları biliniyor. Sadberk Hanım'ın Simavi ile akrabalığı olduğu söyleniyor ama doğrulayamadığımız için bu bilgiye ihtiyatla yaklaşmakta fayda var. Ancak Haldun Simavi'nin kızı Aliye'nin annesi Kamuran Fehime Hikmet'in annesinin kızlık soyadı Koç'tur. Büyük çocuk Mustafa Karolin Jiro ile evli. Jiro'lar 18. yüzyılda İzmir'e göç etmiş Levanten bir aile. Bornova'daki ünlü köşkleri uzun yıllar Venedik'in İzmir konsolosluğu olarak kullanılmış. Kurucusu oldukları İzmir Yün Mensucatı ve İzmir Basma Fabrikası'nı yakın zamanda kapattılar. İlk ortakları Vitol ailesi. Barış Manço Moda İstanbul adresi Vitol Köşkü'dür. İki aileden oluşan İzmir karması futbol takımı 1906'da Atina'da yapılan ara olimpiyat ikincisi olmuş. Binicilik, atıcılık deyince Jiro ailesi akla geliyor hemen. Nazım Hikmet'in mektuplarında da ismi geçen Alparslan'ı fidye için kaçıran Çerkez Ethem'in elinden kurtaran da Carillon Jiro'nun dedesi Henry Jiro. Nazım Hikmet Alparslan bağını 3. bölümde açacağız. Şimdi kısa bir bilgi verelim. Alparslan İzmir valisi İttihatçı Rahmi Bey'in oğludur. Rahmi Bey Mehmet Ali Aybar'ın halası Nimet Hanım'la evlenmiştir. Nimet Hanım'ın babası hareket ordusunun başında İstanbul'a giren Hüseyin Hüsnü Paşa'dır. Aybar'ın babaannesiyle Nazım Hikmet'in anneannesi kardeştir. Mahmut Celal Bayar Evrenoszade Rahmi Bey'in manevi evladıdır. 20 Aralık 2002 günü Aşiyan mezarlığına gömülen emekli albay Canip Orhun Evrenoszade ailesinin damadıdır. Merhum aynı zamanda TRT eski genel müdürü diplomat Cem Dunan'ın da kayınpederidir. Evrenos ailesiyle Enka'nın sahibi Şarık Tara da akraba. Şarık Tara ile Yahya Kemal de kardeş torunlarıdır. Mustafa Karolin Koç çiftinin çocuklarının ismi Esra Çiğdem ve Aylin. Elbette Çiğdem ismi anneannesinden geliyor. Ortanca çocuk Ömer Koç, küçük ise Ali'dir. Ali Koç Nevbahar Demirağ'la evlendi. Nevbahar Demirağ ile Yasemin Kozanoğlu teyze kızıdır. Kemal Derviş'in DJ oğlu Erol Derviş'in eski nişanlısı Yasemin Kozanoğlu'nun dedesi, eski Beşiktaş başkanlarından devrinin bir çeşit Süleyman Sebası Abdullah Ziya Kozanoğlu'dur. Dede Kozanoğlu aynı zamanda Türklerin tarihi kahramanlıklarını anlatan milliyetçi kitapların Malkoçoğlu, Battal Gazi, Kolsuz Kahraman, Sencivanoğlu vesaire de yazarı ve oldukça büyük de bir müteahhit. Nazlı Semra Yeğinmen'in yani Semra Özal'ın anne ve babası bu şahsın köşkünde hizmetli olarak çalışmışlar. Semra Özal'ın Beşiktaş taraftarlığı buradan geliyor. Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun Emine Mutiye Karameşe'den olan kızı Robert Kolejli Profesör Doktor Seyhan Tuğcu, Nejat Tuğcu ile evlendir. Ahmet Kozanoğlu, Ömer Çavuşoğlu, KÇ İnşaat'ın sahibi olarak büyük paralar kazandılar ve Hisar Bank'ın da sahibi oldular. Ahmet Kozanoğlu, tercümanda da Kemal Ilıcağ'ın ortağıydı. 1978 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı olan Namık Kemal Ersun bir anda emekliye sevk edildi ve bu emekliliğin somut nedeni hiçbir zaman açıklanmadı. Kenan Evren Genelkurmay Başkanlığı'nı bu tasfiyeye borçludur çünkü hiyerarşiye göre Ersun Genelkurmay Başkanı olacaktı. Ersun'la beraber tasfiye edilenler arasında Orhan Kilercioğlu, Baki Tuğ, Rüştü Naipoğlu, Musa Öğün, Reca Engin gibi meşhur isimler vardı. Musa Öğün sonra TRT Genel Müdürü yapıldı. Rüştü Naipoğlu Cevdet Sunay döneminde köşk görevinden sonra Turgut Özal'ın başbakanlığı esnasında da Özal'ın danışmanıydı. Reca Engin Kenan Evren döneminde de Özal döneminde de köşkün danışmanı görevindeydi. Turgut Özal'ın zaten Özal Harp Dairesi Başkanlığı yapmış olanlara karşı büyük sevgisi ve ilgisi vardı. Reca Engin de Rüştü Naipoğlu da ÖHD Başkanlığı yapmışlardı. Reca Engin 12 Eylül sonrası ortumlanan Hisar Bank'ın da yönetim kurulu üyesi olmuştu. Menderes'in Bayındırlık Bakanı Muammer Çavuşoğlu'nun ve İbradılı Yüksek Kapanlı'nın oğlu Nazlı Ilıcağ'ın ağabeyi Orman Bakanı Turan Kapanlı'nın yeğeni Çavuşoğlu Umur Tarlı'yı da sahibi olduğu Güneş Gazetesi ile basın camiasına kazandırmıştı. Muammer Çavuşoğlu Yapı Kredi Bankası'nda Kazım Taşkent'in yardımcılığını da yapmıştı. Nazlı Ilıcağ'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcağ'ın evlendiği Meyra isimli şarkıcı gerçek ismiyle Hümeyra Toparlak, Hasan Tahsin'in nesi olur? İzmir'de ilk kurşunu atan gerçek ismi Osman Nevres Recep olan Hasan Tahsin'in kız kardeşi Binnaz Hanım'ın oğlu Sait Toparlak, Nazlı Hanım'ın gelini Hümeyra Hanım'ın akrabası mıdır acaba? Meyra'nın sesine sağlık. Bugünlerde bir albüm var elimde, başka bir kadın. Meyra pop havası ama opera gırtlağıyla süslenmiş. Hele arada İngilizce ve İtalyanca şarkılar yok mu? Bir keyiften başka keyife sürüklüyor insanı. Aldığı opera eğitimini de ustalıkla kullanmış. Ozan Çolakoğlu, Özgür Buldum, Volga Tamöz, Aykut Yargıç ve Alper Erinç'in de aranjeleriyle katkıda bulunduğu albümde sözü ve müziği Meyra'ya ait 4 parça bulunuyor. Onlar da gayet başarılı. Ne diyeyim? Sesine sağlık Meyra. Mehmet Ali Biran, Posta, 5-11-2005. Biz ne diyelim peki? Körler sağırlar birbirine ağırlar. Mustafa Denizli'nin eşi Çiğdem Kayalı'nın kardeşi Şebnem Kayalı Çapa'dır. Şebnem Hanım'ın eşi lüks mekanların işletmecisi Niyazi Celal Çapa'dır. Celal Çapa'nın babası Bedi'yi Çapa Gönül Yazar'la da evlenmiş. Celal Çapa'nın annesi Fikret Şenes, Ajda Pekkan'ın şarkılarının çoğunun söz yazarı. Ömer Çavuşoğlu'nun kızı Esra Çavuşoğlu'nun annesinin ismi Gülsen Çapa. Çapa Müzesi Baskını. Çapa markanın kurucusu Bedi Çapa'nın torunu Didem Çapa'nın yalısında 363 tarihi eser ele geçti. Ünlü Çapa ailesinin kızı Didem Çapa'nın Beykoz'da bulunan yalısına düzenlenen polis operasyonunda Hititlerden Romalılara kadar uzanan dönemlere ait paha biçilemeyen yüzlerce tarihi eser ele geçirildi. Didem Çapa, Türkiye onu Çapa markanın kurucusu Bedi Çapa'nın torunu, ünlü sanayici ve eski Beşiktaşlı futbolcu Vecdi Çapa'nın kızı olarak tanıyor. Annesi Rabia Çapa Maçka Sanat Galerisi'nin sahibi. Sosyetenin seçkin ailelerinden birinin mensubu olarak çocukluğundan beri sanatla iç içe yaşayan Didem Çapa'nın ismi şimdi bir tarihi eser operasyonuyla gündemde. Polisin sıkı takibi sonucu İç Anadolu'da yapılan kazılarda bulunarak İstanbul'a getirildiği belirtilen Hititlerden Romalılara kadar birçok döneme ait toplam 363 parça tarihi eser Çapa'ların Beykoz'daki yalısına yapılan baskınla ele geçirildi. İlk defa bu kadar farklı dönemlere ait tarihi eser ele geçirildiğine dikkat çeken polis yetkilileri bu eserlerle bir müze açılabileceğini bildirdi. http://arsiv.sabah.com.tr/2003/12/18/gun101.html Gülsen Çapa'nın oğlu Tunç Çapa, GİMA Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Şimdi anne bir baba ayrı kardeşi Esra Çavuşoğlu ile ortak olarak GİMOL'un sahibi. Tunç Mehmet Çapa, GİMA'nın Finans Bank'ın eski sahibi Hüsnü Özyeğen'in yakınıdır. Bazı kaynaklar yeğenidir diyor. Ancak arşivimizde yer alan 20 Ocak 2003'te Hürriyet'te çıkan vefat ilanına göre merhume Melek Pakize Erden için ikisinin de kayınvalidesi diye not düşmüşüz. Bacana ya da yeğenidir sonuçta. Robert Kolej ve sonra da ABD'de okuyan aslen Giritli olan Hüsnü Özyeğen'in annesi de İzmir Amerikan Koleji'nden. Manifaturacı dedesinin şoförlü otomobilinin olduğu dönemde İzmir'de toplam 8 adet özel araç varmış. Oğlu Murat Özyeğen, Madame Edwina ile sponsa evli. Hüsnü Yeğen önce özel sanayisine banka sahibi oldu, sonra Çiller'e yanaştı. Bu yanaşma sayesinde 1994 krizi öncesinde büyük miktarda dolar almış, büyük devalüasyon olunca da servetine servet kattı. Bu dolar alımını biz uyduruyor değiliz, Devlet Denetleme Kurulu resmi raporlarında yazmıştı. Forbes dergisi 3,5 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin kişisi olduğunu yazdı. Ömer Çavuşoğlu'nun diğer kızı Ayşe Çavuşoğlu'nun eski eşi Gökhan Çarmıklı'dır. Gökhan Çarmıklı daha sonra Sirel Ertan'la evlendi. Vecdi Rebiya Çapa'nın kızı Didem Çapa, yazar Ali Bülent Kutvan'la evliydi. Eğlence dünyasının diğer meşhur ismi İzzet Çapa'nın kullanmadığı ismi Nuri, dedesinden geliyor. Çapa ailesinin eski geleni Gürnar Uğurlu daha sonra antikacı Muris Ali Uğurlu ile evlenmiş. M.A. Uğurlu ölünce kalan mirası miktar 4 yıl öncesinin 40 trilyon TL'sidir. Mustafa Denizli'nin Altay'dan Galatasaray'a gelmesinde Alp Yalman'ın rolü var mıdır? Yasemin Kozanoğlu'nun annesi Ahu Tuğbay, Ahu Tuğbay Yılmaz Güney ve Melike Demirağ'la birlikte Arkadaş filminde de oynamış bir eski oyuncu. Ahu Tuğbay'ın kız kardeşi Afet Tuğbay ise 1970 Türkiye Güzellik Kraliçesi ve Turgut Demirağ'ın, Melike Demirağ'ın babası ikinci eşi. Refik Erduran anılarında Nazım Hikmet'i kaçırma işinin aslında önce Tarık Demirağ'ın motoruyla yapılmasının planlandığını yazar. Tarık Demirağ, Boğaziçi Feyzi Ati Lisesi mezunu, Turgut Demirağ'ın kardeşi Melike'nin de amcasıdır. Afet Tuğbay'ın Turgut Demirağ'dan olan kızı Nevbahar Demirağ'dır. Nevbahar Demirağ, Koç ilkokul dahi bütün eğitimini ABD'de yapmış. Yasemin Hanım'ın anne ayrı kardeşi Uğur Ziya Kozanoğlu, Sol Gazete çıkacak diye ödüp atlayan Ali Atıf Bir'in kankası Seray Sever'le evliydi. Uğur Kozanoğlu'nun kapitalizmin insanı ne hale getirdiğine dair en iyi örneklerden birisi sayılacak röportajını aşağıya alalım. Babamın iş yerine giderdik, sekreterine yok dedirtirdi. Ünlü iş adamlarından Ahmet Kozanoğlu'nun oğlu Uğur Kozanoğlu, kendisini otomobil hırsızlığıyla suçlayan babasıyla ilişkisini anlattı. "Ben babamla hayatımda bir kere restorana maça gitmedim. Babam bir gün okulumuza gelmedi." Elif Korap. Manken Yasemin Kozanoğlu'nun uyuşturucu kullandığına ilişkin çıkan her haber şaşırtıyordu Kozanoğlu'nu ailesini tanıyanları. Sosyetenin ünlü isimlerinden Ahmet Kozanoğlu'nun kızıydı Yasemin Kozanoğlu. Uyuşturuculu haberlere adı karışan da nişanlısı Erol Derviş'i aldattığı yazılan da yeni sevgilisinden dayak yiyen de oydu. Geçtiğimiz hafta ise Ahmet Kozanoğlu karısının otomobillerini çaldığı gerekçesiyle ilk evliliğinden olan oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kez yaramazlık yapan oğluydu. Üstelik usul durması için milyarlarca lira maaşla bağlamıştı oğluna. Uğur Kozanoğlu günlerce gazete sayfalarında evin yaramaz oğlu olarak suçlandı. Suçunu inkar etmiyordu ama bir de aması vardı. "Babanızın otomobilini niye çaldınız?" "Ben çekiciyle çektirttim. Yazıhanesinin önündeydi araba. Çekiciyi çağırdım. Al istediğin bir yere çek dedim. O da sanayiye bırakmış." "Peki ama niye?" "O sabah babamın yazıhanesine gittim. Bu hafta sonu evlenecektim. Babamın Polonoski'deki çiftliği zaman zaman kiraya veriliyor bu tür organizasyonlar için. Onlar da bana düğünü burada çiftlikte yaparsınız demişlerdi. Arabanın çekildiği gün babam bana Neslihan Hanım'ın yani karısının düğünü orada yapmamızı istemediğini söyledi. Düğüne günler kala bunu bana söylüyor. Tek neden bu değil tabii. Karısı eskiden bizi severdi. Ama sonra kardeşlerimle beni babamızdan ayırmak için her şeyi yaptı. Bugüne kadar yaptıklarının üstüne bu olay da gelince bu tür bir tepki gösterdim. İyi de daha önce severken niye sonra sizi ayırmak istesin? Bakın babam iflas etti. İflas edince devlet şu an Uzan'a yaptığı gibi bütün mallarına el koydu. Babam da malları kaçırmak için bazılarını halalarımın üzerine yaptı. Benim ikiz halalarım var Seyhan ve Ceyhan diye. Bu mallar nedir? Levent'te bir ev, Ulus'ta bir daire, arabalar çiftlik. Daha sonra halalarımla anlaşamayınca her şeyini Neslihan Hanım'ın üstüne yaptı. Neslihan Hanım babamın genç bir yaşında onun parası için evlendi. Babam her şeyini onun üstüne yaptıktan sonra da bize çok kötü davranmaya başladı. Haydi ben çok önemsemiyorum ama Yasemin çok etkileniyor. Ailedeki herkesi babamdan uzaklaştırdı. İki araba çektirdim, bir de camını kırdım. Birini buldular, öbürünü hala bulamadılar. Araba çekme olayı hiçbir şey. Epey öfkelenmişsiniz anlaşılan. Bu hiçbir şey, çok daha kötüsünü yapacağım. Öyle her isteyen birisinin arabasını çektirebiliyor mu yoksa siz soyadınızı mı kullandınız? Yo, bir şey demedim, hiçbir şey sormadılar. Şunu istediğiniz bir yere çekin dedim, çektiler. Normal değiliz, hepimizin psikolojik sorunları var. Siz ailenin yaramaz çocuğu musunuz? Hayır, ben aslında çok ağırbaşlıyımdır. Bugüne kadar babama karşı ne sesimi yükseltmiştim ne kavga etmiştim. Buna benzer bir olay daha önce bir kez yaşandı. Kız kardeşime bir daire verilme durumu vardı. Yasemin'in dışında bir de öz kız kardeşim var, Ayşe. Ayşe çok çok kısıtlı imkanlarda, çok fakir yaşıyor açıkçası. Ona bir daire verecekti babam. Ama Neslihan Hanım'ın oyunuyla hacizli daire verildi. Sürekli bu tür davranışlarıyla bizimle uğraştı. Ben de bu davranışı nedeniyle çok sinirlenerek arabasını çektirmiştim. Siz bu davranışı çok normal mi buluyorsunuz? Hiçbirimiz normal değiliz. Yasemin'in de psikolojik problemleri var. Benim de sinirlerim çok bozuk. Ayşe de öyle. Ben çocukluğumuza sevgi görememenin bedeli olduğunu düşünüyorum bunların. Yasemin'in de 10 yıldır başına gelmeyen kalmadı bu olaylar yüzünden. Kızın psikolojisi bozuldu. Yasemin'in annesi Ahu Tuğbay kendi annem kadar sevdiğim biridir. Keşke babam onunla evli kalsaydı. Çok iyi bir ailemiz olurdu. Yasemin Kozanoğlu uyuşturucu kullandığı yönünde haberlerle basına çıktı zaman zaman. Şimdi siz babasının arabasını çalan çocuk olarak gazetelere çıktınız. Sizce bunun nedeni ne? Şirkete giderdik biz. Babam içeriden sekreterine bağırırdı. Burada yok ne diye. O zaman zannediyorduk ki normal olan bu. Herkesin babası böyle. Ama başka insanların babalarıyla ilişkilerinin böyle olmadığını görünce inciniyorsun tabii. Ben babamla hayatımda bir kere restorana, maça gitmedim. Babam bir gün okulumuza gelmedi. Kardeşlerim de aynı şekilde büyüdü. Ayşe'nin çocuğu oldu yani babamın torunu. Doğum günü oluyor babam benim yerime 10 milyonluk bir hediye al diyor. Kendi bile almıyor. Hiçbir zaman babam çocuklarına yeterince vakit ayırmadı. Şu an üçüncü karısıyla evli. Karılarıyla da ilgilendiğini sanmıyorum. Eğer Yasemin sevgi görseydi uyuşturucudan medet ummazdı. Yani bu davranışlarınızın nedenini yeterince şefkat görmemenize mi bağlıyorsunuz? Babası başında olmadığında çocuklar da sonuçta böyle olur işte. Yasemin ortada, ben ortadayım. Biz hiçbir zaman normal bir aile gibi bir araya gelemiyoruz. Çocukluğunda daha fazla ilgi ve sevgi görseydi Yasemin uyuşturucudan medet ummazdı. Yasemin hakkında haberler çıktığında ben onun yanındaydım. Onu alıp teyzesinin evine götürdüm, orada kaldık. Her şeyden uzaklaştırdım onu. Babama dedim ki al Yasemin'i tatile götür, uzaklaştır bu olaylardan. Sen yap dedi bana. Babası sensin dedim. Ben onunla sıkılırım, sen götür, ben sana para veririm dedi. Böyle olunca o kız nasıl kurtulabilir içinde bulunduğu durumdan? Anlaşılan siz bir aile özlemi içindesiniz. Normal bir ailem olsun istiyorum. Eğer çocuğum olursa üstüne titrerim herhalde. Seray Sever'le evliydim daha önce, biliyorsunuz. Yürütemedik. Şimdi hatalarımı görebiliyorum. Çok güzel bir evimiz, iyi bir işim vardı. Seray evde sıkılıyordu. ATV'nin patronlarından rica ettim. Orada bir programda çalışmaya başladı. Her şey çok güzeldi. Ben işten ayrılınca sorunlar başladı. Seray ünlendi, başarılı oldu, iyi paralar kazandı. Ben bunu kaldıramadım, aramız açıldı. Parasız kalınca her şeyimi sattım. Hatta sağ olsun Seray'ın babası yardımcı oldu bize. Ama babam bana destek çıksaydı evliliğimiz yürüyebilirdi. Seray haklıdır her zaman. İçimde kalmış bir şeydir bu. Babanız uslu durmanız için size milyarlarca lira maaş bağlamış. Ne demek bu? Polonuskaya'daki çiftliği babamla birlikte yaptık. Arabamla çimento taşıdım, para harcadım, emek verdim. Çiftlik bitince satışa çıkardım ama uzun süre satılamadı. Bir süre sonra bir baktım bunlar yerleşmişler içine. Babam sen bunu sattın varsay dedi. Ben sana her ay para ödeyeyim, çiftliği bana sattığını farz et dedi. Bana ayda 700 milyon lira gönderiyordu. İşsiz olmama rağmen milyarları bırakın, 1 milyar bile vermedi. Nişanlımın gelinliğini bile onun kredi kartıyla aldık. Bu soyadı bana birkaç aptal barın kapısını açmıştır ancak. Kaç yaşındasınız? 40. Çalışmıyor musunuz? Kendi paranızı kazanmıyor musunuz? Şu anda hayır. Geçen yaz Ritz-Carlton'un altında yerim vardı. Yurt dışında iyi bir eğitim almışsınız. Türkiye'de iyi bir iş bulabilir ve bugüne kadar çok başarılı işlere imza atabilirdiniz. Siz Kozanoğlu adının altında mı ezildiniz? Sanki hayatınız bir türlü rotasına oturamamış, hala bocalıyormuşsunuz gibi. Bakın ben İsviçre'de okudum, Amerika'da işletme okudum, üstüne master yaptım. Çok iyi İngilizce ve Fransızca biliyorum. Dünyanın en iyi okullarında okudum. Mezun olunca babam aradı. Burada bir iş kurdum, gel başına geç dedi. Kabul ettim, olmayacak bir işti. Yurt dışından bir plastik ham madde ithal ediyorlardı. Bu Türkiye'de satılıyordu zaten. O yüzden bu iş kapandı. Babam bana 18 yaşını geçtin, kendi işini bul dedi. Evim bile yok. Hep yatılı okudum ben. Annemin yanına gitmeyi kendime yediremedim. Net banka girdim. 2 milyon maaşla memur olarak çalışıyordum. Çalıştığım bankada babamın batan bankasından sonra işsiz kalmış, borcunu harcını ödeyememiş, aylarca iş bulamayıp zor durumda kalmış insanlar vardı. Babanızın bankasında çalışıyordum dedi biri. Babamın o zaman iki tane bankası vardı. İstanbul Bankası ve Hisarbank. İnsanlar beni baştan şöyle gördüler. Bak bunun babasının eskiden bankaları vardı, şimdi burada memur. O zaman Sabancı'ya, Koç'a eşitti babam. Yani iş hayatına böyle bir baskı altında başladım. Daha sonra Interbank'a geçtim ve genel müdür yardımcılığına yükseldim. O niye yürümedi? Babam Güneş Gazetesi'nin sahibiydi. Gazeteciler Adana'ya, Çukurova Holding'e gitmişler. Rüşvet filan verip yedek parça kaçakçılığı yapıldığına dair belgeleri ele geçirmişler. Haber Güneş'te çıkınca Kara Mehmet İngiltere'ye kaçtı. Babamı tehdit etmiş. Babamla kanlı bıçaklılar. Ben Kara Mehmet'in bankasına genel müdür yardımcısıyım. Durum böyle olunca büyük bir rahatsızlık oldu ve oradan da çıktım. Yani Kozanoğlu adı hayat boyu bana yük oldu. Üzerimde bir lanet varmış gibi. Bu at hiç mi kapı açmadı? Açmıştır. Birkaç tane aptal barda içeri girerken açmıştır ancak. Verdiği zarar kazancından çok daha fazla oldu. O eğitimimle iş hayatında tek başıma çok başarılı işler yapabilirdim. Ama adım yüzünden hep engeller çıktı karşıma. Şanssızmışsınız ama hiç mi iş bulamazdınız doğru düzgün? Ben şimdi bir yerde işe girerim. Alacağım maaş belli. 1-2 milyar alırım. Benim babam çiftlikte oturan sadece 1000 tavuğu, 2000 tane kızı olan biri. Bunlara yem için milyarlarca lira harcayan bir insan. Babam lüks içinde yaşayan biriyken başkalarının yanında bu şekilde çalışmak da ağrıma gidiyor. Bundan sonra planınız ne? Nişanlımın üzülmesini istemiyorum. Evleneceğiz. İyi bir ailem olsun istiyorum. Bir de tabii bu olanları onların yanına bırakmayacağım. http://www.milliyet.com.tr/2004/04/22/pazar/akspaz01.html Yasemin Kozanoğlu'nu meşhur eden ve Vakıfbank reklamlarında oynatan kişi de yönetmen Sinan Çetin'dir. Sinan Çetin'in yeğeni Orhan Çetin, Yasemin Kozanoğlu meşhur edildiğinde Melike Demirağ'la evliydi. Melike Demirağ daha önce Şanar Yurdatapan'la evlenmişti. Şanar Bey'in kardeşi Lale Mansur, Cem Mansur'la evli. Şanar Bey'in diğer kardeşi müzisyen Tuğrul Dağcı'dır. Melike Demirağ'ın dedesi A. Naci Demirağ'ın oğlu Şahap Demirağ'ın, İzmir'de zengin bir müteahhit Demirağ Beton Prefabrika İnşaat'ın sahibi de oğlu yani Nedim Demirağ, Hürriyet Ege Bölgesi temsilcisiydi. Çeşme'de 5 yıldızlı oteli var. A. Naci Demirağ'ın kardeşi ünlü Nuri Demirağ'dır. Demiryolu müteahhidi Mason Nuri Demirağ, MKP'yi kurarken sağ kolda Nazım Hikmet'in teyzesinin oğlu Oktay Rifat'ın amcası Cevat Rifat Atilhan'dır. Milliyet'in kurucusu, Bern Basın Müşaviri, Dışişleri Bakanı Necmettin Sadık'ın ortağı, Milli Eğitim Bakanı Hasin Ali Yücel'in Mason biraderi olarak Lozan'ın hikayesini 5000 TL'ye yazdırdığı kişi Ali Naci Karacan'dır. Zincirli Kuyu A adasına gömülmüştür. Ali Naci Karacan'ın baldızı yazar Peride Celal'dir. Babasının ismi Celal'i kullanan Peride Hanım'ın eşi de avukat Atıf Yönsel'dir. Bazı kaynaklarda Yönsel diye de geçiyor. Yönsel ailesinin akrabası meşhur bir isim. Bir vefat ilanı verelim. Merhuma Münevver Telci ve merhum İbrahim Telci'nin kızı Elçin Öngüt ve merhum Nadir Ergin Telci'nin kız kardeşi, Emine Öngüt'ün baldızı, Alim Telci ve Ayşe Telci'nin halası, Malta Bezmen Esen Edin Yönsel ailelerinin kuzeni, Mehmet Öngüt'ün sevgili annesi Gülçin Telci'yi zamansız kaybettik. Cenazesi 8 Nisan 1999 Perşembe günü, yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu aile kabristanında toprağa verilecektir. Hürriyet 7 Nisan 1999. Afet Tuğbay çok evlilik yapmış, tıpkı Milliyet'in eski sahibi Ali Naci'nin oğlu Ercüment Karacan gibi. Afet Tuğbay Ercüment Karacan'ın 5. eşi. Semiramis Pekkan'la evlilik yapan Fikret Hakan, Bumin Gaffar Çıtanak, daha sonra Leyla Sarı ile evlenmiş. Leyla Sarı Ercüment Karacan'la da evlenmiş. Fikret Hakan Fümeyra'yla da evlenmişti. Yani Fikret Hakan ve Ercüment Karacan'ın iki eşi aynıdır. Semiramis Pekkan ve Leyla Sarı. Ercüment Karacan'ın 3. eşi Cemile Garan'dır. Cemile Hanım'ın daha önceki evliliğinden doğan NATO'da da çalışan kızı Cemre Güngören, Mehmet Ali Birand'ın eşidir. Mehmet Ali Birand, Vehbi Koç'un teklifiyle Koç Holding'de çalışmaya başlayacakken, Abdi İpekçi tarafından gazeteci yapılan paylaşılamayan birisidir. Cemile Hanım'ın Ercüment Bey'den iki çocuğu oluyor, Ömer ve Ali Karacan. Robert Koleji Ömer Karacan meşhur birisi. Coca-Cola'nın sponsorluğunu yaptığı Number One, Discovery Channel, Nickelodeon, Energy FM, Radio Class, Karadeniz FM vesaire çeşitli dergilerinde sahibi. Ayrıca ünlü parfümlerin de ithalatçısı. Ali Karacan ise ağabeyin ortağı ve ünlü bir ralicidir. Irina Zudok'un nişanlısı Ali Karacan şişman olduğu için görüntü estetiğini bozuyor diye gazeteci Berrin Yavuzları Discovery'den atan patrondur. Ali Karacan'ın Boğaz'da yalısı var. Ali ve Ömer Karacan'ın kuzeni Mehmet Garan, Fuji filmlerinin Türkiye sahibidir. Genç TV ve Number One televizyonların sahibi Ali Karacan, İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karacan'ın gözaltına alınma nedeni olarak devrettiği şirketlerde dolandırıcılık ve sahtecilik yapması ileri sürüldü. Karacan'la birlikte 4 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. http://www.yenişafak.com.tr/archive/2002/ağustos/15gundem.html Posta Nazırı'nın torunu olan Mehmet Ali Birand'ın dayısı Mahmut Dikerdem, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en genç ve en çabuk büyükelçisi olan kişidir. Barış Derneği kurucusu Mahmut Dikerdem, garip şiir akımını yayan dergiyi Yaprak finanse eden ve baş yazılarını yazan kişidir. Dergi 15 kuruşa satılırken Mahmut Bey, Aşiyan'ın üst bölümüne gömülen Orhan Veli'ye 500 TL vermiştir. Mahmut Dikerdem'in oğlu Mehmet Ali Dikerdem, halen Middlesex Üniversitesi'nin lisansüstü programlar başkanıdır. Birand, dayılarının şirketi Number One'da çalışıyor. Eşinin ismi Catherine Rojo. Umur Birand, Radikal'in dağıttığı Kriter'i de çıkarıyor. Kriter'in sahibi Euro Horizons isimli bir şirket. Kriter'de Yalı Meral, Mehmet Altan, Can Paker gibi isimler yazıyor. Esen Ünür'ün oğlunun vefat ilanından Halide Edip, Esen Ünür ve Mehmet Ali Birand'ın akraba olduğu anlaşılıyordu. Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Hanım'ın akrabaları olan Ayni, Neyzi, İleri, Dino, Aybar, Cebesoy, Atilhan, Osman Hamdi sülalesi, Ray ve pek çok ismi 3. bölümde Kaplumbağa Terbiyecileri başlığında anlattık. Aynı ailelere pek çok yerden ulaşılabiliyor. Çünkü bu bir spiral, bu bir yumak. İpi nereden çektiğinize bağlı olarak ileri geri yana giderek oligarşinin bütün mensuplarına ulaşmak mümkün. Çünkü oligarşi aslında tek bir aileden geliyor. Ağaç dalları gibi kollara ayrılmış sadece. Koç İmparatorluğu'nun Nakkaştepe'deki merkezi Mehmet Şerif Paşa Konağı'nın restore edilmesiyle oluşturulmuştur. Kim bu Mehmet Şerif Paşa diye sorduğumuzda bakınız nerelere ulaşacağız. Çavdaroğlu Mehmet Şerif Paşa Ahmet Şükrü Paşa'nın oğludur ve Abdülaziz'in kızı Emine Sultan'la evlenmiştir. Mektebi Mülkiye'yi bitiren damat Mehmet Şerif Çavdaroğlu, Ali Rıza Paşa hükümetine dahiliye nazır olup pek çok ünlü seyahatnameleri de Türkçe'ye çevirmiş ve tarih kitapları da yazmıştır. Atatürk Nutuk'ta Mehmet Şerif Paşa'dan bahseder. Şerif Paşa'nın İstanbul Valiliği, Şura-i Devlet Başkanlığı ve Marif Nazırlığı yapmışlığı da vardır. Hilali Ahmer'in yani Kızılay'ın kurucularındandır. Emine Sultan ölünce konak Şerif Paşa'ya kalmış ve yapı Feyzi Ati Mektebi Boğaziçi Lisesi olarak kullanılmıştır. Mehmet Şerif Paşa'nın kardeşi olan Rıza Çavdarlı, Türk tarihi ve Bektaşilik üzerine kitaplar yazan bir yazar. Diğer kardeş Memduh Süleyman da Darwinizmi anlatan çeviriler yapmış ve asıl olarak felsefe üzerine kitaplar yazmış. Memduh Süleyman arkadaşı Baha Tevfik'le birlikte pozitivizmin önemli kalemlerinden birisidir. Mehmet Şerif Paşa baban ailesine mensuptur. Bu aileyi anlatacağız. Ancak önce Mehmet Şerif Paşa'nın amcasının oğlu Şehabettin Süleyman'dan bahsedeceğiz. Şehabettin Süleyman bugün az bilinen ama geçmişte oldukça tanınan serveti fünuncu bir yazardır. Babası İzmir Defteri Hakani Müdürü Şerif Paşazade Süleyman Şevket Bey'dir. Çavdarlı Ali Ağa Hanedanlığına mensuptur. Yakup Kadri'yi serveti fünununa götüren Şehabettin Süleyman'dır. Aşiyana gömülen şaire İhsan Raif'le evlenen Şehabettin Süleyman, Yakup Kadri ile aynı dönemde İsviçre'de tedavi görürken ölür ve Davos'a gömülür. İhsan Raif Hanım, Vezir Köse Raif Paşa'nın oldukça varlıklı kızı olup Yeniköy'de bir yılda yaşamış ve Paris'te ölmüştür. Hocası Rıza Tevfik'tir. Şaire Nigar'ın da hocası Rıza Tevfik'ti. İhsan Raif'in bugün bazıları bestelenmiş şiirlerinden bilinen birisine ağlarımı yazalım. Neden gülmesin gül gibi yüzler? Niçin ağlasın o güzel gözler? Niye sevgiye sevimsiz sözler? Söylenir diye şaşar ağlarım. Şu gördüğümüz rengarenk çiçek, sevdalı bülbül arı kelebek, yek diğerini bırakıp gidecek, vefasızlığa bakar ağlarım. Solmasın dersin sümbülüm gülüm, yarın elinden alacak ölüm. Bütün dünyayı inletse ünüm, çaresizlikten coşar ağlarım. Neşe gizlenir çöker bir melal, her vücut her şey mahkûm-i zeval, son nefese kadar tükenmez cidal, tükenmez derdim sayar ağlarım. Vezir Köse Raif Paşa Girit Meclisi Reisi İbrahim Ethem Efendi'nin oğludur. Mithat Paşa'nın yetiştirmesidir. Mithat Paşa Bağdat valisi iken muavini de Köse Raif Paşa'dır. Nazırlık, valilik ve pek çok önemli göreve getirilmiş birisi. Münif Paşa Raif Paşa'nın sakalsız olarak vezir olması karşısında şu dörtlüğü yazmış. Üç tuğlu vezir olurmuş evvel, üç tüylüsü şimdi oldu peyda. Üç tuğ ile üç tuğu kıyas et, devlet neymiş ne oldu hala? Çengelköy'de bulunan Abdullah Paşa yalısı Köse Raif Paşa'nın sahibi olup ikamet ettiği yalıdır. Raif Paşa'nın ayrıca Osman Bey'de bir apartmanı, Yeşilköy'de bir konağı ve değişik yerlerde arsa ve tarlaları varmış. Köse Raif Paşa'nın oğullarından Mehmet Fuat, Köse Raif subay olup 1911'de Türk Derneği'ni kurup başkanı olmuştur. Dilde tasfiyeciliği yani bütün yabancı sözcüklerin atılmasını en keskin biçimde savunanların başında gelmiştir. Diğer oğlu Ethem Ragıp Köse Raif büyükelçilik yapmıştır. Kardeşi Abdüllatif Nihat Köse Raif de diplomattır. Paris elçisi Salim, Münir Paşa'nın kızı Nimet Hanım'la evlenmiştir. Nimet Hanım, Pierre Loti'nin Le Deschantez, Mutsuz Kadınlar romanının kahramanı olan hanımefendilerin en yakın arkadaşıdır. Selanik'te Abdülkamil Efendi'nin kurduğu Numune-i Terakki Mektebi İstanbul Lisesi ismini alarak bir dönem Münir Paşa'nın konağında eğitim vermiştir. Hece ölçüsüyle yazan ilk kadın şair olan İhsan Raif Hanım ilk evliliğini Mehmet Ali Bey ile, üçüncü evliliğini ise Şehabettin Süleyman Bey ile yapar. İkinci eşinin kim olduğu kesin bilinmemekle birlikte büyük olasılıkla Fehim isimli birisidir. Şehabettin Süleyman'dan sonra da Mühtedi Hüsrev Bey ile Bel evlenir. İhsan Raif Paris'te ölür. Ayşe İhsan Raif'in ilk eşi Mehmet Ali Bora Bey'den doğan kızı Fatma Mehruba, Enis Akaygen, Fadıl Kibar ve Falih Rıfkı Atay ile evlenmiş. Bir diğer bilgiye göre ise Fadıl Kibar, Fatma Mehruba'nın eşi değil kardeşidir. Bu iki çelişik bilginin hangisi doğru henüz saptayamadık. İki bilgiyi de aktarmayı uygun gördük. Mehruba Hanım'ın ilk eşi Enis Akaygen'den olan kızı Hale Türemen'dir. Hale Hanım'ın Robert Kolejli oğlunun ismi ise Toca'dır. Enis Akaygen, Mimmim, MM teşkilatındandır. Bu teşkilatı ikinci kitabımızda yazacağız. Diplomat Enis Akaygen, Atina Büyükelçisi iken Venizelos'un Türkiye ziyaretini sağlayan kişidir. Daha sonra DP'den milletvekili olur ve Millet Partisi'ni kurup genel başkanı olmuştur. Akayge'nin Galatasaray Üniversitesi'nde akademisyen olan torunu Enis Tulça, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği Başkan Yardımcısıdır. Tulça, Atatürk, Venizelos ve Bir Diplomat Enis Bey isimli kitabında yazarıdır. Fatih Rıfkı'nın bir diğer eşi Şefika Hanım, Mina Urgan'ın annesidir. Mina Urgan, Bir Dinozorun Anıları isimli kitabında "Ben bir toplumsal haksızlığın ürünüyüm" diyordu. Bu söz bu kitabın da özetidir aslında. Fatih Rıfkı'nın babasının ismini verdiği oğlu Halil Hilmi Atay, büyükelçilik yapmış bir diplomattır. 80 yaşından sonra solcu olduğunu söyleyen Fatma Mina Urgan'ın babası şair Tahsin Nahit'tir. Tahsin Nahit de Fecri Ati akımının mensubudur. Tahsin Nahit Galatasaray Lisesi'ni ve hukuku bitirmiş, Galatasaray Spor Kulübü'nün de kurucusu ve 9 numaralı üyesidir. Yakup Kadri, Tahsin Nahit'i uzun saçlı, şehla bakışlıydı diye anlatır. Mina Urgan'ın eşi şair aktör Cahit Irgat'tır. Kızı Zeynep Irgat oyunculuk yapıyor. Gelelim baban ailesine. Babanzade Mustafa Zihni Paşa Vali ve Mithat Paşa'nın mühürdarı. Babanzade Ahmet Naim, Mustafa Zihni Paşa'nın oğlu, Darülfünun'un emini yani rektördür. Babanzade İsmail Hakkı, Mustafa Zihni Paşa'nın oğlu, Ahmet Naim'in oğlu. Abdülhamit'e muhalif, Hüseyin Cahit Yalçın'ın, Cavit Bey'in en yakın dostu, oğlu Şiar Yalçın'a emanet ettiği Mason gazetesinde yazmıştır. Marif nazırlığı yapmış, mason ve hukukçudur. Hüseyin Şükrü Baban, Mustafa Zihni Paşa'nın oğlu, İsmail Hakkı ve Ahmet Naim'in kardeşidir. Paris'ten mezun. Erguvanların önemli makamı olan Matbuat Umum Müdürlüğü, BYEGM çalışanı, hukuk profesörü ve diplomat. Hüseyin Cahit Yalçın'ın gazetesinde yazmış, tercümanı Hakikat gazetesinin sahibi, masondur. Teceddüt Fırkası 1918'de İstanbul'da kurulmuş, kurucuları İttihat ve Terakki Cemiyeti son kongre üyeleridir. Yöneticiler Başkan Senatör Üstü Paşa, Senatör Seyit Bey, Mavrokor Dato Efendi, Yunus Nadi Abalıoğlu, Şemsettin Günaltay, İhsan, Orfanidis, Hamdi, Faik Kaltakkıran, Sabri, Reşit Paşa, Galip Bahtiyar, Doktor Tevfik Rüştü Aras, Babanzade Hikmet, Parsamyan, Mustafa Fevzi, İsmail Canbulat ve Sason Efendi. Tarih 21 Şubat 1925, TBMM'de Diyanet İşleri Riyasetinin, yani teşkilatı, bütçe müzakereleri yapılır. Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendi, Diyanet Teşkilatı'nın diğer kurumlarla ahenk içinde çalışması gerektiğini belirterek, sözü Kur'an tercümelerine getirir. 50 Mebusu'nun imzasıyla verilen önergeyle Kur'an-ı Kerim'in tercüme ve tefsiri için bütçeye 20 bin liralık tahsisat konulur. Ama tercümeyi kimin yapacağı konusu belirsizdir. Mecliste bu tartışmalar yaşanırken İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Abbas Halim Paşa'nın davetlisi olarak Mısır'da bulunuyordu. 1923 ve 1924 kışını Mısır'da geçiren Mehmet Akif, önergenin kabulünden birkaç ay sonra İstanbul'a gelir. Diyanet İşleri Riyaseti Teşkilatı adına Ahmet Hamdi Aksekili tercümenin Mehmet Akif'e yaptırılması için harekete geçer. Fakat Akif her seferinde Aksekili'ye ret yanıtını verir. Tercüme için Mehmet Akif'in düşünülmesinin nedeni şudur. Kur'an'ı tercüme edebilmek için çok iyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek gerekiyordu. Akif'in her iki dile olan muvaffakiyeti dillere destandı. Ayrıca Fransızca ve Farsçayı da iyi biliyordu. Kimilerine göre Kur'an tercümesi için Atatürk Akif'e ricada bulunmuştu. Ama Atatürk'ün böyle bir ricada bulunup bulunmadığına dair bilgi ve belge yok. Ancak Aksekilerin araya birçok kişi koyduğu biliniyor. Bunlardan biri de Akif'in çok yakın dostu, ünlü Sebil-ül Reşat Mecmuası'nın sahibi Eşref Edip Bey. Ancak Akif'i ikna etmek zordur. Akif, Hacı Baba diye hitap ettiği en yakın dostu Babanzade Ahmet Naim devreye girince, Elmalılı Hamdi Yazır'ın "Sen yoksan ben de yokum" sözleri üzerine ikna olur. 1925'te Mehmet Akif biraz da gönüllü sürgün olarak gittiği Mısır'da tercüme çalışmalarına başlar. Nilüfer Kas, Tempo Dergisi, Haziran 2003. Mehmet Akif Ersoy'un üste belirtilen Babanzade dostluğu sonunda Eyüp Mezarlığı'nda Ahmet Naim Bey ile mezarı yan yanadır. Mehmet Akif Mısır'dan yazdığı mektuplarda Babanzade Ahmet Naim'e "İki gözüm, canım kardeşim, ellerinden gözlerinden öperim" diyor. Bu kadar yakın dostturlar. Cihat Baban Şirket Hayriye, yani Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü ve Milletvekili Hikmet'in oğlu, Ebu Ziya'nın, Rasih Nuri ileri Nazım Hikmet Umur Talu vesairenin akrabası yanında gazetecilik yapmış. Erguvanların kalelerinden Tasvir-i Efkar'ın yazı işleri müdürü, Ercüment Ekrem Talu, Umur Talu'nun dedesi ve Recaizade Ekrem'in oğlu, Umur Talu'nun dedesi ile Ali Naci, Tasvir-i Efkar ve Vakit'i birlikte çıkarıyorlar. DP, Hürriyet Partisi ve CHP'den milletvekili olmuştur. Faşist darbeler döneminde sürekli bakan olmuştur. Hasan Pulur Cihat Baba'nın ölümünden sonra 1984, MİNT mensubu olduğunu bilirdim diye yazmıştı. Tercümanın da ilk sahibidir. Ayşe Semiha Baban, Tarih Vakfı'nın kurucularından ve yöneticisidir. Yaşar Kemal'in eşi, Cihat Baba'nın da yeğenidir. 7 Şubat 1948 doğumlu olan gelin Ayşe Semiha Baba'nın Beyrut Amerikan Boğaziçi İdari Bilimler Pazarlama ve MPA Harvard Üniversitelerinde öğrenim gördüğü öğrenildi. Halen Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi olan Baban 2 yıl önce Opel Dış İlişkiler Direktörlüğü yaptı. Tarih Vakfı ve Halkla İlişkiler Danışmanlar Derneği'nin de kurucu üyesi olan Baban, TESEV Yönetim Kurulu'nda da yer aldı. İngilizce ve Fransızca bilen Baban'ın babası eski gazeteci, amcası ise Turizm ve Kültür eski bakanı Cihat Baban. Star, 11 Ağustos 2002. Yaşar Kemal daha önce Abdülhamit'in baş tabibi Jacques Mandil Paşa'nın torunu Tilda Matilda Hanım'la evliydi. Tilda Hanım'ın babası eski Osmanlı Bankası Genel Müdürü'dür. O gün basında yalnızca Doğan Hızlan ve Zülfü Livaneli'nin sütunları aracılığıyla aktarılan haber üzerine Hakkı Devrim Radikal'de bayağı sitemli bir yazı yazdı. Meğer nikaha basından bir tek Livaneli davet edilmiş, nikah haberini Doğan Hızlan'a da o bildirmiş. Takip eden günlerde konuyu ucundan kıyısından haber yapan gazeteciler de ünlü Baban ailesinin mazisine dair yalan yanlış bilgiler aktarmış. Hakkı Devrim hepsine de mutluluklar dilerim gibi bir sözle noktalıyor yazısını. Bu ünlü Baban ailesi nitelemeleri bir tarihte bir yerlerde okuduğumuz hayli eski bir olayı hatırlattı. Hakkı Devrim kazara okur da o baban başka baban derse ne deriz? Hangi renge gireriz? Bilemesek de şuracığa not düşelim. Meşrutiyet devri meclisinde hararetli tartışmaların yaşandığı bir gün, ünlü Baban ailesinden İttihatçı Eğitim Bakanı Babanzade İsmail Hakkı Bey'in gündeme getirdiği bir konu tartışılıyor. Başkanlık Divanı Katibi Abdülaziz Mecdi Efendi Babanzade İsmail Hakkı Bey'in ismini kazara süsü verip ama aslında bilerek Yabanzade diye okuyor. Başkanlık Katibi'nin İsmail Hakkı Bey'i ve Baban ailesini çok iyi tanımasına rağmen bilmezmiş gibi yaptığı bu dokundurmayı İsmail Hakkı Bey oturduğu yerden seslenerek düzeltiyor. Babandır baban. Aydın Arıcıoğlu, Hürriyet, 12 Ağustos 2002. Aileye devam edelim. Bir vefat ilanı. Merhum Baha Baban ile merhume Müeddeb Baban ve merhum Necat Sezer ile Naime Sezer'in torunu, Nail ve Lucien Avunduğ'un damadı, İzzet Öz ve Faruk Avunduğ'un kayınbiraderi, Nail ve Tara Avunduğ'un eniştesi, merhum Faik Baban, Melih Sezer, Günsel Öber, Aysel Köylüoğlu, Ali Hatipoğlu ve Ayşe Semiha Baban'ın yeğeni, Osman Öber ve Emir Köylüoğlu'nun kuzeni, Musra ve İzzet, merhum Fahir Baban ve Suna Baban'ın oğlu, Yasemin Baban'ın eşi, Kaya A. Baban adlı. Hürriyet, 21 Ekim 2002. Kaya Alp Baba'nın ve Necat Sezer'in torunu, Fahir Baba'nın oğlu ve Ayşe Semiha Baba'nın yeğeni, Nail ve Lucien Avunduğ'un da damadıdır. Çocukları Feyziye Işık Lisesi mezunu, Avunduğ'un diğer damadı DJ İzzet Öz. İzzet Öz'ün eşi Hanzat Öz, Kaya Alp Baba'nın kız kardeşidir. Kaya Bey Yılmaz Tecmen'in Türk Petrol'deki ortağı, Petler Başkanı. Saint Benoît ve Fransa'da okumuş, cenazesi Teşvikiye Zincirli Kuyu ekseninde gömüldü. Avunduk ailesinden Üzeyir Avunduk, 6-7 Eylül 1955'te İş Bankası Genel Müdürü'dür. Bolu'da ismine üniversite kuran İzzet Baysal'ın kızının ismi Esin Avunduk'tur. Avunduk ailesi bir tipoloji olarak Doğan Avcıoğlu tarafından Türkiye'nin düzeninde yazılmıştır. Babanzade Fatma Neslihan Hanım, Mustafa Zihni Paşa'nın torunu, Sare Hanım'ın ve Abbas Recai'nin kızı ve Necip Fazıl Kısaküre'nin eşidir. Altan Öymen Cihat Baba'nın sahibi olduğu Tercüman ve Yeni Gün gazetelerinde en tepedeki isim olduğu zaman 25 yaşındaymış. Hıfzır Rahman Raşit Öymen, Altan ve Örsan Öymen'in babası ve Münir Raşit Öymen, eski büyükelçi şu anda CHP milletvekili Onur Öymen'in babası, iki öğretmen kardeş. Ancak sıradan öğretmenler değiller elbette. Hıfzır Rahman Raşit Bey milli eğitimde çok önemli görevler üstlenmiş. Halk Evleri dergisini çıkarmış ve 1950'ye kadar süren bir milletvekilliği de var. Trabzonspor'un kurucuları arasında da en başta gelen isimlerden birisi olan Öymen ailesi Yanyalı'dır. Bazıları bu kadar yetenekli oluyorlar işte. 25 yaşında iki gazetenin birden başına geçebiliyorlar. Ancak bu başarının ne kadarının yetenekten ne kadarının da oligarşi mensupluğundan olduğunu da göstereceğiz. Hıncal Uluç'u da gazeteci yapan Cihat Baban'dır. Hıncal Uluç'un kuzenleri olan Mehmet Ali Kışlalı ve Ahmet Taner Kışlalı babanla birlikte gazete çıkarmışlardır. Hıncal Uluç, Alparslan Türkeş'e Aslan amca diyordu. Çünkü babası Fuat Uluç, Alparslan Türkeş'in en yakın arkadaşıdır. Sonradan MHP'ye dönüşen CKMHP'nin başına Türkeş seçilirken Fuat Uluç da partiye genel sekreter olmuştur. Koç Holding bir aile yapılanmasıdır. 7 Mart 2007'de Koç Holding'in yeni CEO'su ilan edilen Bülent Bulgurlu'nun soyadı bu bölümde geçmişti. Bulgurluzade İhsan demiştik. Bülent Bulgurlu, doktor, inşaat mühendisi, Norveç'te okumuş, master ve doktora yapmış. Mehmet Hamdi Bulgurlu ve Fahriye Sakarya'nın oğlu. Eşi Vera Gelmuyden. Vera Gelmuy'den bir ikona uzmanı. İkonalar isimli bir kitabı var. 1991'de vefat eden Hamdi Bulgurlu, DP Çorum milletvekili. Samet Ağaoğlu'nun yakın dostu. Kızılay ve Türk Hava Kurumu'nda etkili olmuş birisidir. Bu yazıya temel oluşturan Koç'tan Demir Ağlar başlıklı yazımız Yeni Harman dergisinin matbaasında Kimsesizler Mezarlığına Atılan Devrimcilerin Anısına ithafıyla yayınlandı. Bu kadar güçlü ailelere karşı bir mezarı bile olmayan devrimcileri bir kontrast olarak göstermek ve asıl önemlisi bu devrimcileri gündeme getirip 12 Eylül'ün insanlık düşmanlığına vurgu yapmak istemiştik. Ancak o yazı için ayrılan yer çok sınırlıydı. Çok daha genişletilmiş halidir.